Ayrım 2.
Üstad, artık onunla şairler hakkında konuşmaya başlayabilirim. 9. Üstad dedi ki, Siyah Hanedanı'nın medeniyetini tarif edebilirim ama ondan sonra gelen Çiğ Devleti hakkında pek yeterli belge yok elimizde. Yin Hanedanı'nın medeniyetini de tarif edebilirim ama ondan sonra gelen Sung Devleti hakkında da pek yeterli belge yok elimizde. Bunun sebebi kayıtlarıyla bilgi ve akıl sahibi insanların pek fazla olmamasıdır. Eğer bunlar konusunda bir yeterlikleri olsaydı o zaman görüşlerimi doğrulattırabilirdim. 10. Üstad dedi ki, Lu Tapınağı'ndaki büyük kurban törenindeki içki dağıtıldıktan sonra gerisine bakmaya tahammülüm yok. Burada da yine riya ve samimiyetsizlikten söz ediyor filozof. 11. Birisi büyük kurban töreninin anlamını sordu. Üstad bunu şöyle cevapladı. Bilmiyorum. Bunun anlamını bilen kişi bunu avucunu göstererek seyreder gibi bütün imparatorluğa tepeden bakabilecektir. 12. Aynı şahıs sanki oradalarmış gibi kendi atalarına kurban sundu. Ruhlar da oradaymış gibi onlara da kurban sundu. Üstad dedi ki, benim için kurban sunulurken hazır bulunmamak, kurban sunmamış gibi olmak demektir. 13. Wong Sun Kia, kalbin tanrısına yönelmek elbette daha iyidir salondaki tanrıya yönelmekten sözünün anlamını sordu. Öyle değil diye cevapladı üstad. Göktekine karşı günah işleyen kişi ibadet edecek yer bulamaz kendine. 14. Üstad dedi ki, Çu hanedanı kendisinden önce gelen iki hanedanın iyi taraflarını sürdürmüştür. Ne kadar mükemmeldir onların kültürü. Bunun için ben de Çu hanedanının fikirlerini takip ediyorum. 15. Üstad büyük tapınağa girince oradaki her şeyi sorup öğrenmek istedi. Birisi dedi ki, Tısulu adamın oğlu işlerin doğrusunu bilir diye kim demiş? Büyük tapınağa girer girmez her şeyi öğrenmeye kalkıyor. Üstad bunu duyunca şöyle cevap verdi. İşte bu da işlerin doğrusudur zaten. 16. Üstad dedi ki, okçulukta esas olan hedefi parçalamak değildir. Zira insanların gücü birbirine eşit değil. Bu da eski bir kuraldır. 17. Tzu-kung her ayın ilk günü dük tapınağında atalara koyun kurban etme işini kaldırmak istedi. Üstad da dedi ki, Tao, sen koyunlara bense ayine dikkat ediyoruz. 18. Üstad dedi ki, eğer bir kişi kendi hükümdarına gereken hürmeti gösterse bugün halka bu dal kavukluk gibi gelir. 19. Dük Ting bir hükümdarın vezirlerini nasıl görevlendirmesi gerektiğini ve vezirlerin de hükümdara nasıl hizmet etmeleri gerektiğini sorunca üstad dedi ki, bir hükümdar vezirlerini adetlere uygun olarak görevlendirmeli. Vezirlerse ona sadakatle hizmet etmelidir. 20. Üstad dedi ki, Kuan Chu şiiri eski zamanlardan iyi yürekli Kral Wen'in yarine duyduğu hasreti dile getiren şiir, şehvetli olmadan tutkulu, üzücü olmadan kederlidir. 21. Dük Ai, Tsai Wo'ya isyankar şakirtlerdendir. O memleketin ruhlarına sunulan adakları sordu. Tsai Wo cevap verdi. Hsia hükümdarları buraya çam diktiler. Yin sülalesi servi, Çuğlarsa kestane ağaçları diktiler. Ki bu halkın içine korku salmak içindi. Üstad bunu işitince dedi ki, yapılan bir iş üzerinde tartışma yapmak faydasızdır. Nasıl sona ereceği bilinmeyen şeyler hakkında gösteriş yapmak çirkindir. Geçmiş gitmiş olan şeyleri suçlamak yersizdir. 22. Üstad dedi ki, Kuan Chung'un zihinsel kalitesini sınırlıydı. Birisi bunun anlamını öğrenmek istedi. Kuan Chung'un cimri olduğunu mu söylemek istediniz? Üstad bunu şöyle cevapladı. Kuan kendi San Kuek sarayını idare ediyor. Adamları da iki işi bir arada yapmıyorlar. Ona nasıl cimri denilebilir? Soru sahibi devam etti. Kuan Chung toplum kurallarından habersiz miydi? Üstad bunu da şöyle cevapladı. Hükümdar saraylarının girişinde bir paravana bulunur. Vardı Kuan'ın da böyle bir paravanası. Devletin prensleri birbirlerini ziyaret ettikleri zaman önlerine içki içmek amacıyla yüksekçe bir sıra konulur. Kuan da böyle bir sıra kullanıyordu. Eğer Kuan da toplum kurallarından anlıyorsa daha da kim anlamasın? 23. Üstad Lu Derebeyliği Bando şefine müzik üzerine bir şeyler söylüyordu. Müzik sanatın hemencecik anlaşılıp öğrenilebilir. Atak, giriş sesi ani ve bütünleşmiş olmalı. Parça ilerlerken ahenkte bir yandan akmalı ve tınının temizliği zamanın sürekliliğiyle birlikte sona ermeli. 24. Hudut Şehri İ'nin güvenlik muhafızı bir görüşme talep ederek şunu söyledi. Büyük bir insan buraya gelince kendisiyle muhakkak görüşme imkanı bulmuşumdur. Bunun üzerine Bilgi'nin takipçileri onu Bilgi'ye takdim ettiler. Dışarı çıktığı zaman muhafız sordu. Beyler niye üzülüyorsunuz üstadınızın devlet görevinden alınmasına bu kadar? İmparatorluk ne zamandır kendisini aydınlatacak, kendisine yol gösterecek birisinden mahrum. Fakat gökler yakında üstadınızı tahtaçan gibi kullanacaktır. Çeviren notu. Tahtaçan halkı toplamak için çalınan bir ikaz işaretidir. 25. Üstad Şihao müziğinin hanedanın sürekliliğini anlatan eski bir ayin müziği, şekil olarak mükemmel derecede güzel, yaptığı etkiyle de mükemmel derecede iyi olduğunu, Wu'nun müziğini ise yenilgi anlamına geliyor, şekildeki mükemmelliğine rağmen yaptığı etkinin mükemmel derecede iyi olmadığını söyledi. 26. Üstad dedi ki, İnsanlar hoşgörülü değilse, dini ayinler huşuyla yerine getirilmiyorsa, yas ayinleri acı çekilmeden yapılıyorsa ben bu işlere ne gözle bakabilirim ki? 4. Kitap Erdemliliğe Dair 1. Üstad dedi ki, komşuluğu mükemmel yapan onun ahlaki karakteridir. Peki ahlaka uygun bir çevrede yaşamayı seçmeyen kişiye mi biz akıl sahibi diyeceğiz? 2. Üstad dedi ki, erdemsiz bir insan mahrumiyete fazla tahammül edemez. Nasıl ki mutluluk içindeyken bile rahata eremezse. Fakat erdemli insanın barındığı yer yine erdemin içindedir. Akıl sahipleri hep bunu arar. 3. Üstad dedi ki, yalnızca erdemli kişilerdir sevmeye ve nefret etmeye güç yetirebilecek olan. 4. Üstad dedi ki, zihnini gerçekten erdemliğe yönelten bir insandan kötülük beklenmez. 5. Üstad dedi ki, herkes ister zengin olmayı, rütbe ve makam kazanmayı ama bunlar doğru yoldan kazanılmadığı sürece elden de çabuk çıkar. Kimse istemez yoksul düşüp aşağılanmayı ama dürüst davranılmadığı sürece bunlardan kurtuluş da mümkün değildir. Eğer şeref sahibi bir kişi erdemden uzaklaşırsa adından dolayı yapmakla yükümlü olduğu şeyleri nasıl yerine getirecektir? Şeref sahibi bir kişi olsa erdemi gözden çıkarmaz. Bir öğünlük zaman için bile yapmaz bunu. Telaşlı zamanlarda da, tehlike mevsimlerinde de yine ona sarılır. 6. Üstad dedi ki, ne erdemliliği seven birini, ne de erdemsizliğe düşman duran birini görmüş değilim. Erdemliliği seven kişi, hiçbir şeyi onun üzerine koymaz. Erdemsizliğe düşman duran kişi ise, o kadar erdemli olur ki, erdemsizlik, yani erdemsiz kişiler, ona yaklaşamaz bile. Bir gün için olsun, bütün gücünü erdemli olmaya sarf eden biri var mı? Buna güç yetirecek birini henüz görmüş değilim. Belki vardır böyle biri ama henüz bana rastlamadı. 7. Üstad dedi ki, bir insanın hataları onun kafa yapısına uygundur. Şöyle bir hatalarını gözle, hangi erdemlere sahip olduğunu anlarsın. 8. Üstad dedi ki, sabahleyin hakikati duyan biri akşama huzur içinde ölebilir. 9. Üstad dedi ki, bir kimse sırlara talip olduğu halde giydiği paçavralardan, yediği fukara yemeğinden dolayı utanıyorsa henüz kendisiyle konuşmaya değer biri olmamış demektir. 10. Üstad dedi ki, akıl sahibi insan dünya karşısındaki tavırlarında ne bir şeye karşı düşkünlük gösterir ne de peşin hükümleri vardır onun. Doğru olan neyse o hep onun yanındadır. 11. Üstad dedi ki, şeref sahibi insan kendi karakteri üzerine kafa yorarken ondan aşağı olanlar mevkilerini düşünürler. Şeref sahibi insan adaleti arzularken ondan aşağı olanların istediği menfaatlerdir. 12. Üstad dedi ki, daima kendi çıkarlarını düşünen kimse kısa zamanda düşmanlar kazanacaktır. 13. Üstad dedi ki, bir hükümdar kendi ülkesini adetlere göre ve samimiyetle yönetiyorsa hiç orada karışıklık çıkabilir mi? Peki eğer bu hükümdar ülkesini yönetirken adetlere uymuyorsa ve samimi değilse adetlerin görünüşte kendisine ne faydası olabilir? 14. Üstad dedi ki, yüksek bir mevkisi yok diye kimse üzülmesin. O mevkiye yakışıyor mu yakışmıyor mu asıl bunu düşünsün. Kimse tanınmadığı için telaşlanmasın. Fakat tanınmaya layık bir kimse mi, asıl ona baksın. 15. Üstad dedi ki, Şan, Tseng Tzu'nun soyadı. Benim öğretim her şeyi kaplayan bir ilkeye sahiptir. Evet diye cevapladı Tseng Tzu. Üstad odadan çıkınca şakirtler hemen sordu. Ne demek istedi? Tseng Tzu onlara şu karşılığı verdi. Üstadımızın öğretisi kısaca şudur. Kendinin farkında olmak ve başkalarını gözden hiç uzak tutmamak. 16. Üstad dedi ki, akıl sahibi kişi doğru olandan haber alır. Ondan aşağıda olanlarsa neyin işe yaradığını haber alırlar. 17. Üstad dedi ki, değerli bir kimse gördüğün zaman onun seviyesine nasıl çıkacağını bir düşün. Değersiz bir kimse gördüğün zamansa içine dön ve kendini incele. 18. Üstad dedi ki, ailesine hizmet ederken bir oğul onlara nezaket göstermeli. Eğer kendisine aldırış edilmediğini görürse daha fazla saygılı olmalı ve ailesi ona güçlük çıkartsa bile o şikayet etmemelidir. 19. Üstad dedi ki, annesi ya da babası sağken bir oğul çok uzağa gitmemelidir. Eğer bir yere gidecekse de nereye gittiğini önceden bilmelidir. 20. Üstad dedi ki, eğer bir oğul 3 yıl boyunca babasının yolundan ayrılmazsa ona hayırlı evlat diyebiliriz. 21. Üstad dedi ki, İnsan sevinç ve keder gibi aniden beliren durumlar için ana babasının yaşlarını hep akılda tutmalıdır. 22. Üstad dedi ki, eski zaman insanları söylediklerini yapamamaktan utandıkları için fazla konuşmaktan kaçınmışlardır. 23. Üstad dedi ki, İhtiyatlı kişiler nadiren hataya düşer. 24. Üstad dedi ki, akıl sahibi kişi konuşurken yavaş, bir işi yaparken hızlı davranmayı arzulayan kişidir. 25. Üstad dedi ki, erdem asla yalnız başına kalmaz, onun her zaman komşuları vardır. 26. Tuzu Yu dedi ki, hükümdarlara hizmet ederken bir kişinin durmadan onun hatasını bildirmesi o kişiyi gözden düşürür. Arkadaşların birbirlerinin hatalarını yüzlerine vurması ise arkadaşlığın bozulmasıyla sonuçlanır. 3. cilt. 5. kitap. Belli şakirtlere ve başkalarına dairdir. 1. Üstad Kung Yeng Chang hakkında onun hapiste olmasına rağmen yanlış bir şey yapmamış olduğu için kendisiyle evlenilmeye layık bir adam olduğunu söylerdi. Bu sayede de kendi kızını onunla evlendirdi. Üstad Nan Yung hakkında da memleket iyi yönetildiği zaman onun kenarda durmadığını ama kötü yönetim zamanında acı ve ölümden kaçacağını söyledi. Bu sayede de ağabeyinin kızını onunla evlendirdi. 2. Üstad dedi ki, Tuzu Qian şeref sahibi bir insan diye onun gibisine denir. Eğer Lu devletinde şeref sahibi insanlar olmasaydı, o bu mükemmeliyete nasıl ulaşabilirdi ki? 3. Tuzu Kung şöyle sordu, benim hakkımda düşünceleriniz nedir? Sen bir taşsın dedi üstad. Tuzu Kung nasıl bir taş diye sorunca şu cevabı aldı. Mücevherle kaplı bir tapınak taşı. 4. Birisi dedi ki, Jung vicdan sahibi biridir ama pek hazır cevap değildir. Hazır cevap olup da ne yapacak diye sordu üstad. Sonra da şunu söyledi. Başkalarına hitabetle oyalayan kimseden genellikle nefret edilir. Onun vicdan sahibi olup olmadığını bilmem ama hazır cevap olup da ne yapacak? 5. Üstad Chi Tiao'nun Kai devlet hizmetinde bulunmasını istedi. Ama Kai bunun için henüz hazır değilim dedi. Ki bu da üstadı memnun etmişti. 6. Üstad dedi ki, benim öğretilerim bir ilerleme gerçekleştirmiyor. Bir sala binip denize açılacağım. Biri bana yoldaşlık edecekse bu Yu'dan başka kim olabilir? Tuzurlu bunu duyduğuna memnun oldu. Üstadsa sözünü devam ettirdi. Yu benden daha cesurdur. Üstelik bu gibi konularda hemen karar vermez. 7. Meng Wu Po Tuzurlu'nun erdemli biri olup olmadığını sordu. Üstad bilmiyorum diye cevap verdi. Po soruyu tekrar edince üstad dedi ki, Yu, bin sayısınca savaş arabası olan bir krallıkta askeri işleri yürütmesi için Yu'ya görev verilebilir. Ama erdemleri hakkında bir bilgim yok. Peki Chi Yu'ya ne dersiniz diye sorulunca üstad şöyle cevap verdi. Chi Yu, bin aileden kurulmuş bir şehirde ya da bin sayısınca savaş arabası olan bir aşirette onu başkan yapabilirsiniz. ama erdemleri hakkında bir bilgim yok. Bunun üzerine çih hakkında ne dersiniz diye soruldu. Üstad da dedi ki, çih sarayın kabul salonunda o dik duruşu ve süslü elbiseleriyle ziyaretçilerini ağırlayabilir ama erdemleri hakkında bir bilgim yok. 8. Üstad Tuzu Kung'a sordu. Hanginiz daha üstünsünüz, sen mi, Hui mi? Tuzu Kung şöyle cevapladı. Kendimi Hui'ye eş tutmaya nasıl cesaret edebilirim? Hui bir şey duyduğu zaman ondan meselenin diğer 10 hususunu topluca kavrayabilir. Bense birden yalnızca 2 şey çıkarabilirim. Üstad dedi ki, sen ona denk değilsin. Seni temin ederim ki sen ona denk değilsin. 9. Tısai'yi gündüzleri uyuyarak geçiriyordu. Üstad bunun üzerine dedi ki, kaba tahta yontulup kakılmaz, pis duvara sıva yapılmaz. Yüye gelince onu yetiştirmeye çabalamak boşuna değil mi? Sonra da şöyle dedi üstad. Eskiden insanların sözlerine kulak verir ve söylediklerine inanırdım. Şimdi ise sözlerini dinliyorum. Sonra yaptıklarını gözlüyorum. Bu değişikliği yapmama sebep olan yüdür. 10. Üstad dedi ki, karakteri güçlü olan birine rastlamadım. Birisi bunun üzerine dedi ki, sen Cheng var. Cheng dedi üstad. Tutkularının eseridir o. Ona karakteri güçlü demek nasıl mümkün olabilir? 11. Tuzu Kung dedi ki, bana yapılmasını istemediğim şeyleri ben de başkalarına yapmam. Tuzu dedi üstad, bu senin henüz ulaşmadığın bir noktadır. 12. Tuzu Kung dedi ki, üstadımızın kültürünü ve arındırmasını herkes duymuş olabilir ama üstadımızın insanoğlunun doğası ve göklerin kanunu hakkında söyledikleri her kulağa ulaşamaz. 13. Tuzulu bir şey öğrenip de bunu uygulamaya geçiremezse bütün korktuğu o şeyi baştan öğrenmek zorunda kalmaktı. 14. Tuzu Kung şöyle sordu. Kung Wen Tuzu, Wen ünvanını almak için ne yapmıştı? Akıllı ve öğrenmeye meraklıydı diye cevap verdi üstad. Kendinden aşağı olanlardan sorup da bir şeyler öğrenmekten de utanmaz. İşte bu yüzdendir ki ona kültürlü demişler. Confucius burada bir kelime oyunu yapıyor. Wen adı kültürlü anlamına gelirdi. 15. Üstad Tuzu Chan'ın kamil insandaki 4 özelliğe sahip olduğunu söyledi. Kişisel olarak ciddi bir insandı, büyüklere hizmet ederken saygıyı elden bırakmazdı, halka karşı çok nazik olduğu gibi onları yönetirken de adaletli davranırdı. 16. Üstad dedi ki, Yan Ping arkadaşlık ilişkisinin nasıl kurulacağını biliyor. Bir insan arkadaşlık kuracağı kişiyle uzun süreden beri tanışıyor olmalı ve saygıyı elden hiç bırakmamalı. 17. Üstad dedi ki, Sang Wen evinde büyük bir kaplumbağa barındırıyor. Onun için bir sığınak yapmış. Bu sığınağın sütun başlarına dağ resimleri, kirişlerine de kamış resimleri yaptırdı. Bunu yapabilmek için insanın vicdanı nasıl el verir? 18. Tuzu Chang şöyle sordu. Başbakan Tuzu Wen, başbakanlık görevine 3 kere getirildiği halde bir kere olsun memnuniyetini belli etmedi. 3 defa da bu görevden çekildi ama üzüldüğünü belli eden bir şey yapmadı. Bu hareketiyle yeni başbakana ülkeyi nasıl yönettiğini göstermek istiyordu. Bu başbakan için ne dersiniz? Üstad bunu şöyle cevapladı. O sadakat sahibi bir insandır. Peki kamil anlamında erdemli miydi diye sordu şakirt. Üstad bilmiyorum. Ona neden kamil anlamda erdemli bir adam demeliyiz? Tsui Tuzu, Qi prensini ölüme yolladığı zaman Chen Wen Tuzu'nun 10 savaş arabası olduğu halde bunları bırakıp memleketi terk etti. Başka bir ülkeye varınca da onlar da bizim bakan Tsui Tuzu gibi deyip orayı terk etti. Daha sonra bir ülkeye varınca yine onlar da bizim bakan Tsui Tuzu gibi deyip orayı da terk etti. Böyle biri için ne söylenebilir deyince üstad ellerini kitlememiş biridir dedi. Şakit yine sordu. Ona kamil anlamda erdemli diyebilir miyiz? Bilmiyorum dedi üstad. Ona neden kamil anlamda erdemli bir adam demeliyiz? 19. Qi Wen 3 kere düşünüp bir tek şey yapardı. Sonra da üstad bunu duyduğu zaman 2 kere düşünmek yeter dedi. 20. Üstad dedi ki, bu ülke iyi yönetildiği zaman Ning Wu aklı başında bir insan gibi hareket etti. Ülkede kargaşa çıkınca da budalalaştı. Erdemi benzersiz değildir ama aptallığının eşi benzeri yok. 21. Üstad Chen ülkesindeyken dedi, bırakın geri dönelim. Bırakın geri dönelim. Benim genç şakirtlerim dikkatsiz ve çabuk aklı çelinecek insanlardır. Kültürleri önem kazanmıştır. ama işleri nasıl yoluna koyacaklarını bilmezler. 22. Üstad dedi ki, Po bir ve Şu Çi kötülüklere hiç kafa yormaz. Bunun için de onlara düşman olan azdır. 23. Üstad dedi ki, Wei Shan Kao'nun iyi biri olduğunu kim söylüyor? Birisi ondan sirke dilenmişti. O da bunun üzerine komşusundan sirke dilenip ona vermişti. 24. Üstad dedi ki, Aldatıcı sözler, kurnazca tavırlar ve gereğinden fazla saygı, So Chiu Ming utanırdı bunlardan. Ben Chiu da utanırım bunlardan. Bir insanın bir başkasına olan düşmanlığını gizleyip güler yüz göstermesi. So Chiu Ming utanırdı bunlardan. Ben Chiu da utanıyorum bunlardan. 25. Üstadın yanında bir keresinde Yan, Yuan ve Tuzulu duruyordu. Üstad dedi ki, Herkes ne diliyorsa söylesin bakalım. Tuzulu bunun üzerine dedi ki, Arabam, atlarım, güzel kürklerim, elbiselerim olsun isterim. Bunları arkadaşlarıma da verirdim eğer onlara sahip olsam. Onlar bu hedeflere gereken özeni göstermeseler de aldırış etmezdim. Yan Yuan söz alınca dedi ki, İsterdim ki ne mükemmel bir insan olduğum için gurur duyayım, ne de yaptığım iyi işleri başkalarına göstermekten zevk alayım. Tuzulu daha sonra, Peki üstadımız neler diler diye sorunca üstad dedi ki, Üstadınız isterdi ki yaşlıları rahat ettirsin, arkadaşlarına karşı samimi olsun, gençlere ise coşku versin. 26. Üstad dedi ki, Her şey boşuna, hatalı olduğunu gördüğü halde kendisine karşı davacı kesilen birine rastlamadım. 27. Üstad dedi ki, 10 ailelik bir köyde benim gibi erdemli ve saygın bir kişi bulunabilir. Fakat benim kadar öğrenmeyi seven birini bulamazsınız. 6. Kitap belli şakirtlere ve başka konulara dairdir. 1. Üstad dedi ki, İşte Yong Yek, o bir hükümdarla birlikte oturmaya layıktır. Chung Kung bunun üzerine Tuzu Sang, Po Tuzu hakkında ne diyeceğini öğrenmek istedi. Üstad da dedi ki, O da olabilir ama umursamazın biridir. Bunun üzerine Chung Kung dedi ki, Kendi hayatında sert olan bir kimsenin halka karşı yumuşak davranması bana sorarsanız hoş karşılanacak bir şey değildir. Fakat şahsi hayatında da halka karşı da umursamaz davranırsa herkes onun yaptığına karşı çıkacaktır. Üstad Jung'un verdiği hüküm doğrudur dedi. 2. Dük Ai hangi öğrencinin öğrenmeye meraklı olduğunu sordu. Konfüçyüs ona şöyle cevap verdi. Yan Hui diye biri vardı. Öğrenmeye merakı vardı. Kimseye kızmaz, hatasını da tekrar etmezdi. Ne yazık ki ömrü kısa sürdü ve öldü. Ne onun gibisini gördüm, ne de öğrenmeye onun kadar meraklı biri olduğunu duydum. 3. Tuzu Hua, Çi devletine bir görev için gönderilmişti. Yan Tuzu, onun annesi için buğday istedi. Üstad ona bir fu, killenin dörtte biri, verin dedi. Yan Tuzu daha çok istedi. Üstad da o zaman ona bir yu, bir kile verin diye karşılık verdi. Yan Tuzu kadına 5 ping yani 5 fıçı verdi. Üstad bunun üzerine dedi ki Çi'ye giderken arabasını 5 at sürüyordu. Kendisi de hafif bir kürk giymişti. Duyduğum kadarıyla akıllı adam ihtiyacı olana yardım edermiş. Zaten zengin olana değil. Yuan Su bir yere vali tayin edildiği zaman Üstad ona maaş olarak 900 ölçü buğday verilmesini istedi. Fakat Su bunu istemedi. Üstad dedi ki, bunu geri çevirme, alıp komşularına dağıt, köylere ve şehirlere gönder.